Ayrım 25.
Gökalp Ziya, 1876-1924. Diyarbakır Gazetesi başyazarlarından Mehmet Tevfik Efendi'nin oğlu. İdadi öğrencisiyken Arapça, Farsça, Fransızca dersleri aldı. İstanbul'a giderek Baytar Mektebi'ne girdi. Meşrutiyet ilan edilince İttihat ve Terakki'nin Diyarbakır Şubesini kurdu. İstanbul'un işgalinde tutuklanarak İttihatçılarla birlikte İngilizlerce Malta'ya sürüldü. Ankara hükümetinin çabaları sonucu kurtulunca yazılarıyla milli mücadeleyi destekledi. İkinci Meşrutiyet döneminde Türkçülük kavramından yola çıkarak ulusçuluğu savunan Gökalp, önceleri bütün Türk topluluklarının bir araya geleceği Turan İmparatorluğu düşüncesini işledi. Savaş yıllarında ise Türkiyecilik dediği siyasal görüşü geliştirdi. Hürriyet ve İtilaf Fırkası 1911-1920. İkinci Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki Partisi iktidarına karşı muhalif grupların kurduğu siyasal parti. İsmet İnönü 1884-1973. 1884 yılında İzmir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamladıktan sonra Mühendishane İdadisi'ni yani askeri liseyi bitirdi. 1903 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1906 yılında Harp Akademisi'nden mezun olarak ordunun çeşitli kademelerinde görev yaptı. 1910-1913 yılları arasında Yemen isyanının bastırılması harekatına katıldı. Bu ve bundan önceki görevlerinde hudut problemleri ve asilerle yapılan anlaşmalarda başarılı hizmetleri ve mesleki özellikleriyle dikkati çekti. Birinci Dünya Savaşı sırasında Kafkas cephesinde kolordu komutanı olarak Atatürk'ün emrinde çalıştı ve öğrencilik yıllarından beri devam eden dostlukları ile devletin geleceği hakkında ortak fikirleri gelişti. Suriye cephesinde savaştı, milli mücadele sırasında Atatürk'ün en yakın silah arkadaşı olarak çalıştı, Edirne Milletvekilliği ve bakanlık yaptı. Albay İsmet Bey, mebusluk ve bakanlıkla uhdesinde kalarak Garp Cephesi Komutanlığı'na getirildi. 25 Ekim 1920'den sonra Batı Cephesi Komutanı olarak Çerkez Ethem isyanını bastırdı. 1. ve 2. İnönü Savaşları'nı yönetti. Tuğ General rütbesine yükseldi. Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz'dan sonra kazanılan zafer üzerine Mudanya Mütarekesi'nde Büyük Millet Meclisi'ni temsil etti. Lozan Barış Konferansı'na Dışişleri Bakanı ve Türk Heyeti Başkanı olarak katıldı. 24 Temmuz 1923'te Lozan Anlaşması'nı imzaladı. Cumhuriyet'in ilanından sonra 1923-1924 yıllarında ilk hükümetle başbakan olarak görev aldı. 1924-1937 yılları arasında bu görevini sürdürdü. İnönü, Atatürk inkılaplarının gerçekleşmesinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam temeller üzerine oturtulmasında Atatürk'ün en yakın mesai arkadaşıydı. Atatürk'ün ölümünden sonra 1938 yılında TBMM tarafından Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanı olarak seçildi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'yi savaş felaketinin dışında tutmayı başardı. Savaştan sonra çok partili siyasi rejime geçilmesine en büyük destek oldu. 1950 yılında yapılan seçimleri kaybettikten sonra 1960 yılına kadar ana muhalefet partisi başkanı olarak siyasi yaşamını sürdürdü. 27 Mayıs harekatından sonra kurucu meclis üyeliğine seçildi ve 10 Kasım 1961 tarihinde başbakanlığa atandı. 1965 yılında bu görevden ayrıldıktan sonra milletvekili olarak siyasi yaşamına devam etti. 1972'de parti genel başkanlığı ve milletvekilliğinden istifa ederek ölünceye kadar 25 Aralık 1973 anayasa gereğince Cumhuriyet Senatosu tabii üyeliği görevinde bulundu. İtilaf Devletleri. Birinci Dünya Savaşı'nı çıkaran ittifak devletlerine karşı birleşen Fransa, İngiltere, Rusya devletlerine verilen ortak ad. Sonradan Sırbistan, Belçika, Lüksemburg, Karadağ, Japonya, İtalya, Portekiz, Romanya, ABD, Yunanistan ve Brezilya da bu birliğe katılmıştır. İttifak Devletleri. Birinci Dünya Savaşı'nı çıkartarak İtilaf Devletlerine karşı savaşan Almanya, Avusturya, Macaristan devletlerinin kurduğu birliğe verilen ad. Sonradan Osmanlı Devleti ve Bulgaristan da bu birliğe katıldı. İttihat ve Terakki Cemiyeti Partisi 1889-1918. Meclis-i Mebusa'nın yeniden açılmasını isteyenlerin kurduğu gizli dernek 1907'de siyasi bir parti olmuştur. 23 Temmuz 1908'de hürriyeti ilan ettiler ve 2. Abdülhamid'e anayasa ve 2. Meşrutiyeti kabul ettirdiler. 1909 yılına itibaren mecliste bütün üyeler ittihatçıydı. 1912'de partinin merkezi Selanik'ten İstanbul'a taşındı. Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı Devleti'ni soktular. Kazım Karabekir, 1882-1948. asker, milli mücadele kahramanlarından ve siyaset adamı. Karabekir Harp Okulu'nda Mustafa Kemal ile tanıştı. 1902'de Harp Okulu'nda 1905'te Harp Akademisi'ni bitirdi. Enver Paşa ile birlikte İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Manastır Şubesi'ni kurdu. 1909'da İstanbul'da patlak veren 31 Mart olayını bastırmak üzere buraya gönderilen hareket ordusunda Mustafa Kemal ile birlikte Kazım Karabekir de vardı. Birinci Dünya Savaşı başlarında yarbaylığa yükselen Karabekir, savaş yılları boyunca İran sınırında, Halep'te, Doğu Cephesi'nde, Çanakkale'de bulundu. 1917'de atandığı Diyarbakır'daki 2. Kolordu Komutanlığından sonra Erzincan yakınındaki Kafkas Kolordusu'nun başına getirildi ve bu görevi sırasında Ermenileri püskürterek Erzincan ve Erzurum'u geri aldı. Sarıkamış'taki Kolordu ile işbirliği yaparak Kars ve Gümrük kalelerinin alınmasına üstün başarı gösterdi. Bunun sonucu olarak da generalliğe yükseltildi. Kazım Karabekir, Doğu'da milli mücadeleyi sürdürürken Edirne milletvekili olarak 1. Büyük Millet Meclisi üyeler arasına girdi ve böylelikle siyasi hayata atıldı. Ankara hükümetinin Murahhas Heyeti Başkanı olarak Sevr Anlaşması'na katıldı. 1923 seçimlerinde de İstanbul'dan milletvekili seçildi. Aynı zamanda merkezi Ankara'da olan 1. Ordu'nun komutanlığı görevini aldı. 1. dönem milletvekilliği sırasında pek faal olamayan Karabekir, 1923'ten sonra parlamentoda sayıları oldukça azalan Mustafa Kemal'in muhalifleri arasında yer aldı. Çok geçmeden de Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Cafer Tayyar Eğilmez Paşalarla birleşerek Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdu 1924 ve bu partinin genel başkanlığını üzerine aldı. Partinin ömrü uzun olmadı ve 1926'da Mustafa Kemal'e karşı yapılan suikast girişiminden sonra kapatıldı. Kazım Karabekir 1948 yılında Ankara'da öldü. Kemalettin Sami, 16 Mart İstanbul'un işgalinde 10. Kafkas Fırkası Komutanı sıfatıyla İstanbul'da bulunmuştur. Milli mücadelede büyük taarruzda 4. Kolordu'ya kumanda etmiştir. İstiklal Savaşı sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sinop milletvekili olmuştur. Daha sonra Berlin Büyükelçiliği yaptı, 1934'te öldü. Lloyd D. George, 1836-1945. İngiliz devlet adamı olan David Lloyd George, 1836 yılında İngiltere'nin Manchester kentinde doğdu. Hukuk öğrenimi gördü. 1890 yılında Liberal Parti'den milletvekili seçildi. 1905-1908 yılları arasında Campbell Bannerman kabinesinde Ticaret ve Maliye Bakanlığı yaptı. 1916 yılında Başbakanlığa getirildi ve 1922'ye kadar bu görevde kaldı. Birinci Dünya Savaşı'dan müttefik harekatını Balkanlara ve Orta Doğu'ya kaydırmaya çalıştı. Yunanlıların Ege'ye asker çıkarmasını destekledi. Türk Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşmasıyla siyasi çıkmaza giren Lloyd George, Sinn Féinlerin bağımsız bir İrlanda devleti kurma isteklerini onaylamak zorunda kalınca muhafazakarların sert tepkisiyle karşılaştı ve görevinden ayrıldı. 1945 yılında Lionston V. Carnarvonshire'da öldü. Misak-ı Milli Beyannamesi, 28 Ocak 1920. Erzurum ve Sivas kongrelerinde ülkenin bütünlüğü ve bağımsızlığı konusunda alınan kararların son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilen bildiri. Devletin bağımsızlığı ve milletin geleceğinin adil ve devamlı bir barışa kavuşturulması için azami fedakarlığın yapıldığını göstererek bunların dışına çıkılırsa Osmanlı saltanat ve toplumunun yaşayışına devam edemeyeceğini bildiriyordu. Mondros Mütarekesi, 30 Ekim 1918. Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri adına İngiltere temsilcisi Amiral Arthur Calthorpe arasında imzalanan anlaşma. Osmanlı heyeti Rauf Bey başkanlığında Reşat Hikmet ve Sadullah Bey'den kuruluydu. En önemli kararlar boğazların açılması, Çanakkale ve İstanbul boğazlarının işgali, ordunun terhis edilip cephanelerin de İtilaf Devletlerine teslimi. Tehlikeli bulunan herhangi bir stratejik bölgenin İtilaf Devletleri tarafından işgal edilebileceğiydi. Paris Barış Konferansı, 17-6-1919. Birinci Dünya Savaşı galibi olan İtilaf Devletleri'nin yenilen müttefik devletleri çağırıp Birinci Dünya Savaşı'nı görüştükleri Paris'te yapılan ilk barış konferansı. Hariciye Nazırı Damat Ferit Paşa Osmanlı Devleti'nin baş delegesiydi. 10 Haziran 1920'de ikinci kere Paris'te yapılan barış konferansında Osmanlıları yine damat Ferit Paşa temsil etti. Rauf Bey, Hüseyin Rauf Orbay, 1881-1964. Bahriye Mektebi'ni bitirmiş, Balkan Savaşı sırasındaki deniz savaşlarında büyük başarılar göstermiş ve bu nedenle Hamidiye Kahramanı unvanını kazanmıştır. İzzet Paşa kabinesine Bahriye Nazırlığı yaptı. Bütün bu parlak başarıların sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş belgesi olan Mondros Mütarekesi'ni imzalamak zorunda kaldı. Malta sürgününden dönen Rauf Orbay 1921'de Ankara'ya gittiğinde kendisine nafıa vekilliği verildi. Bakanlıktan ayrıldığı yıl meclis ikinci başkanına seçildi. 1922-1923 arasında birkaç ay başbakanlık yaptı. 1924'te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulduğunda Rauf Orbay daha önce ikinci grupta başlattığı muhalefetini bu toplulukta sürdürmeyi daha uygun buldu. 1942-1944 yılları arasında Türkiye'nin Londra Büyükelçisi oldu. Refik Saydam, Doktor Refik, 1881-1942. Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. Başbakanı İbrahim Refik Saydam, 1881 yılında İstanbul'da doğdu. Askeri tıbbiyeyi doktor yüzbaşı olarak bitiren Refik Bey, Almanya'da Berlin Askeri Tıp Akademisi'nde Brandenburg, Danzig, Spandau ve Stadler'de eğitim gördü. Balkan Savaşı'nda Antalya'da ve Çatalca Cephesi'nde kolera hastalığını önleyici çalışmalar yaptı. 1914'te atandığı Sahra Genel Sağlık Müfettiş Muavinliği sırasında Bakteriyoloji Enstitüsü'nü örgütleyerek tifo, dizanteri, veba ve kolera aşılarının, tetanos ve dizanteri serumlarının burada üretilmesini ve 1. Dünya Savaşı boyunca ordu ihtiyacının karşılanmasını sağladı. Salgın hastalıklarla mücadelesini Hasankale'de cephe hizmetinde sürdürdü. Tifüse karşı hazırladığı aşı tıp literatürüne geçti ve 1. Dünya Savaşı'nda Alman ordusunda ve Kurtuluş Savaşı'nda kullanıldı. 1919'da 9. Kolordu Sağlık Müfettişi Muavinliği göreviyle Mustafa Kemal'in yanında Samsun'a çıkan Refik Bey, Erzurum'da Mustafa Kemal'in karargahı dağıtıldıktan sonra Erzurum Askeri Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Servisi şefliğine atandı. Fakat bu görevi kabul etmeyerek ordudan ayrıldı. Erzurum ve Sivas Kongresi'nin çalışmalarına katıldı. 1920'de TBMM'ye milletvekili ve Milli Savunma Vekaletine bağlı Sıhhiye Dairesi Başkanı olarak girdi. İkinci dönemden başlayarak üyeliğini İstanbul Milletvekili olarak sürdürdü. Aynı yıl Sağlık ve Sosyal Yardım, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Bakanı seçildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Sağlık Bakanı olan Refik Bey, 14 yıl sürecek olan bu görevinde sağlık hizmetlerinin temellerini attı. 1924'te Ankara'da ve daha sonra Erzurum, Diyarbakır, Sivas ve diğer birçok ilde memleket hastaneleri, doğum ve çocuk bakım evleri açtı. Ayrıca bu konuda eleman yetiştirilmesine önem vererek sağlık kursları, tıp öğrenci yurtları, 1928'de Hıfz-ı Sıha Enstitüsü'nü ve mektebini, İstanbul ve Ankara'da verem savaş dispanserlerini kurdu. 1931-1938 yıllarında zaman zaman Eğitim ve Maliye Bakanlıklarına vekaleten Bakan Refik Saydam, Atatürk'ün ölümünden sonra İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Sekreterliği ve 15 yıl Kızılay Başkanlığı yaptı. 1939-1942 yılları arasında başbakanken sağlık konusuna ayrıca önem veren Refik Saydam, devlet idaresi A'dan Z'ye bozuktur, düzeltmek ister diyerek devlet yönetiminde köklü bir reform taraftarıydı. 1942'de İstanbul'un besin sorununun düzenlenmesi için yaptığı inceleme gezisinde öldü. Reşit Paşa, Mustafa Salih, 1863-1920. 1902'de Sivas valisi oldu. İkinci Meşrutiyet'in ilanı üzerine Dahiliye Nazırlığı'na, yani İçişleri Bakanlığı'na getirildi. Hastalığı sebebiyle göreve başlayamadı, istifa etti. 1918'de Şura-i Devlet Reisi oldu. Reşit Galip, Doktor, 1892-1934. Milletvekilliği, Marif Vekilliği yaptı. Kurtuluş Savaşı sonlarında Şam'da 4. Ordu'da görevlendirildi. Mütareke olunca İstanbul'a döndü. 1919'da köylerde çalışmak kararıyla Kütahya'nın Tavşanlı Nahiyesi'nde göreve başladı. Bu sıralarda Kütahya ve çevresinde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulmasına hizmet etti. Kütahya'nın Yunanlar tarafından işgali üzerine Denizli ve çevresine geçti ve Kızılay Hekimi oldu. 1932'de Marif Vekili oldu. Rıza Nur, Doktor, 1879-1943. Askeri tıbbiyeyi hekim yüzbaşı rütbesiyle bitirdi. İttihat ve Terakki'ye girdi. İkinci Meşrutiyet'ten sonra kurulan Meclis-i Mebusan'a İstanbul Milletvekili seçildi. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na girdi. Kurtuluş Savaşı'na kadar olan sürede birkaç defa hapse atıldı, sürgüne gönderildi. İlk Büyük Millet Meclisi'ne mebus seçildi. Sağlık Bakanı oldu. Moskova-Harkov Anlaşmalarına delege olarak katıldı. Lozan Barış Anlaşması'na Türkiye ikinci delegesiydi. Ruşen Eşref Ünaydın, 1892-1959. Yazarlık hayatına 1914'te mütercimlikle başladı. 1918'de Yeni Gün muhabiri olarak Kafkasya'ya, Tasviri Efkar muhabiri olarak Sivas'a gitti. dergi ve gazetelerde mülakat ve gezi türünde yazıları yayınlandı. 1920'de Anadolu hükümetinin çağrısı üzerine İnebolu yoluyla Ankara'ya gitti. Türk Kurtuluş Savaşı'na katıldı. 1922 yılında Buhara Elçiliği başkatibi oldu. Lozan Konferansı'nda matbuat müşavirliği yaptı. TBMM 2. döneminde Afyonkarahisar milletvekili seçildi. Riyaseti Cumhur Umumi Katipliğinde, Tiran, Atina, Budapeşte Elçiliğinde ve Roma, Londra ve Atina Büyükelçiliğinde bulundu. 1952'de emekliye ayrıldı. Servet-i Fünun, Donanma, Tedrisat, Türk Yurdu ve Yeni Mecmua'da yayımladığı mülakat, mensur şiir ve hatıra türünde yazılarıyla tanındı. Mustafa Kemal Paşa'nın yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Ruşen Eşref Ünaydın, Mustafa Kemal Paşa'yı Türk basınında ilk defa tanıtmasıyla ünlüdür. Süleyman Nazif Bey, 1870-1927. Diyarbakır'da doğan Süleyman Nazif'in babası Ündü Sait Paşa'dır. Küçük kardeşi şair Faik Ali Ozansoy'dur. Süleyman Nazif, Fransızca ve Arapçayı özel eğitim alarak öğrendi. Basın hayatına Diyarbakır'da girdi. Daha sonra 2. Abdülhamid'in yönetimine karşı çıkarak Paris'e gitti. Orada Meşveret adlı gazeteye yazılar yazdı. 1897. Dönüşünde Bursa'da görevlendirildi. İkinci Meşrutiyet'ten sonra 1909'dan 1914 yılına kadar Basra, Kastamonu, Trabzon, Musul, Bağdat valiliklerinde bulundu. İstanbul'a dönünce İngiliz işgaline karşı yaptığı konuşmalar ve bir yazısı nedeniyle Malta'ya sürüldü. İstiklal Savaşı'ndan sonra tekrar İstanbul'a yerleşti. Tanrı Över, Hamdullah Supi, 1886-1966, yazar ve devlet adamı. Osmanlı Mebusan Meclisi ve TBMM'de Saruhan Mebusu oldu. 1920 ve 1925'te iki kez marif vekilliği yaptı. Bükreş Büyükelçiliği'nde bulundu. Türk ocaklarının kurulması ve geliştirilmesine büyük emeği geçmiştir. Şiir, hikaye, makale türünde yazmakla birlikte hitabet gücüyle tanındı. İzmir'in işgali üzerine İstanbul'da yapılan mitinglerdeki konuşmalarıyla milli mücadelenin başlamasında etkili oldu. Tevfik Bıyıklı, Mehmet Tevfik Bıyıklıoğlu, 1889-1961. Garp Cephesi Harekat Şubesi Müdürlüğü ve Lozan Konferansı'nda Türk heyeti askeri müşavirliği yaptı. 1924-1927 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Askeri Sekreterliği ve Genel Sekreterliği'nde bulundu. 1927-1928 yılında Moskova Büyükelçiliği yaptı. Türk Tarih Kurumu'nun ilk başkanıdır. Türk Ocağı, 1912'de kurulmuş Mehmet Emin Yurdakul, Hamdullah Supi Tanrıöver, Ziya Gökalp, Yusuf Akçura gibi döneminin entelektüellerinin yer aldığı bir sivil toplum örgütüdür. Wilson Prensipleri. Wilson Thomas Woodrow, Amerikalı devlet adamı, 1856-1924. Wilson, Amerika'nın 2-6 Nisan 1917'de Almanya ile diplomatik ilişkilerini kesmesi üzerine adaletli ve sürekli bir barışın kurulmasını sağlamak amacıyla Kongre'ye sunduğu bir mesajda Ocak 1918 ünlü 14 maddeyi ileri sürdü. Buna göre gizli diplomasi olmayacak, silahlar azaltılacak, denizlerde tam bir serbestlik sağlanacak, sömürge halkları bağımsızlığına kavuşturulacak, Alsace-Lorraine Fransa'ya geri verilecek, Polonya devleti yeniden canlandırılacak, bir milletler cemiyeti kurulacaktı. Paris Barış Konferansı'nda Ocak 1919 görüşleri kabul edilmezse Almanya ile ayrı bir barış imzalayacağını bildirdi. Fakat Milletler Cemiyeti paktı onaylamadı. 1919'da Wilson Nobel Barış Ödülünü kazandı. Yunus Nadi, 1880-1945. Abalızade Hacı Halil Efendi'nin oğlu olan Yunus Nadi, ilk öğrenimini Fethiye'de yaptı. Rodos Adası'nda Süleymaniye Medresesi'nde İstanbul'da Galatasaray Sultanisi'nde okudu. Sonra hukuk mektebine devam etti. 1900'de Malumat Gazetesi'nde çalışmaya başladı. 1910'da İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin çıkardığı Rumeli Gazetesi'nin başyazarı oldu. 1911'de Meclis-i Mebusan'a Aydın Milletvekili olarak katıldı. 1918'de İstanbul'da Yeni Gün gazetesini kurdu. 1920'de Muğla milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 1924'te İstanbul'da Cumhuriyet gazetesini kurdu ve ölümüne kadar başyazarlığını yaptı. TBMM'nin 6. dönemine kadar Muğla milletvekilliğini yapan Yunus Nadi Abalıoğlu, 28 Mart 1945'te tedavi için gittiği Cenevre'de öldü. Kitabın sonu. Sayfa 329. 11 Ocak 2006.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 2546. 0212 417 1925 Korler Bölümü @ibb.gov.tr